destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade, program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Cihan Aydoğan iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmek için sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabı TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr, telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463-3419, 463-3421. Bizlere bu adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan soru ve sorunlarınızı rahatlıkla iletebilirsiniz. Destek Hattı programında belirlediğimiz konuyu işlemekle beraber hayata dair her noktada, her konuda sizlere destek olmaya ve soru ve sorularınıza çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugün sizlerle konuşacağımız konu biraz daha önceki programlarda da konuştuğumuz konunun devamı olarak teknolojiyle ilgili biraz bu teknoloji konusunun kullanım şekli, gençlerde teknoloji nasıl kullanılıyor, evimizde kullanım şekilleri nelerdir, bu bir ihtiyaç mıdır, bunu kullanmanın zararları ve faydaları nelerdir, bu konuları sizlerle konuşmuştuk. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Aslında bunları konuşurken biraz da gerçekçi olmak da istiyorum. Nedeni şu, bir yaşanan bir durum var ülkemizde ve tabii diğer bizim Avrupa ülkelerinde bizim boyutumuzda yaşanmıyor. Biraz oradaki kontrol mekanizması biraz daha dikkatli ve insanların belki kullanırken belki devletin çizgisinin biraz daha katı olması veya ailelerin biraz daha bilinçli olarak olaya bakması bizdeki kullanım şeklinden daha farklı kullanıldığını gösteriyor. Ama ülkemizde kullanım şeklinde bir kontrol mekanizması olmadığını, biz bunları ne kadar konuşursak konuşalım, insanların sadece sıkıntıları yaşadıkları bölümlerde bunların zararlarını gördüklerini ve bu zararı gördükleri noktada da belki işte telefon, tablet veya bilgisayar veya internetle ilgili oyun konusunda yasaklama getirdiklerini görüyoruz. Tabii ki bizim amacımız bir sorun yaşadıktan sonra o sorunu çözümü için yasak getirmek değil. Bizim amacımız hayatımızın içinde bize zarar veren noktaları belirleyip anne baba olarak da bu sorumluluklarını yerine getirirken acaba bizim çocuklarımızın teknolojiyle ilgili kullanımları konusunda ihtiyaçlarını nasıl belirleyebiliriz ve bizim üzerimize düşen görevler nelerdir, bunların kontrolünü sağlamak. Ama ülkemizde bu noktada bilgi sistemi ve kullanımla ilgili noktada zararlı ve faydalı yönleri belirlenmeden önce büyük bir özgürlük ve ulaşım kolaylığı geldiği için maalesef bunun sıkıntılarını anlamakta biraz geç kaldık. Tabii insan hayatında her zaman yeni şeyler kullanılmaya açık olmalıdır. Çünkü biz istiyoruz ki normalde tabii ki teknoloji şu an sesimizi ileten nokta da bir nokta. Teknoloji her noktada dış dünyada her zaman kullanıyoruz. Tabii çağın getirdiği bu teknolojik araçları kullanmamak ya da onları hayatımızın dışında tutmak mümkün değil. Ama her konuda olduğu gibi insanın hayatında belirleyici bazı çizgilerin olması gerekiyor. Bu çizgilerde de ne zaman ihtiyaçtır, ne zaman ihtiyaç dışıdır ve zamanımızı bunlarla geçirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Acaba bu zaman konusunda keyfiyet ve sorumluluk konusundaki dengeyi iyi ayarlayabiliyor muyuz? Birazcık buraya bakmak lazım. Tabii şimdi çocuklarımızın okul hayatları var, ders çalışmaları gerekiyor ve onlar gelişmekte oldukları bir dönemde oldukları için büyüme aşamasındalar. Uykuları, yemek saatleri ve dinlenme saatleri bu okul hayatlarıyla beraber belli bir plan dahilinde olması gerekiyor. Bunun içinde acaba bir internet içinde oyun oynamaya, cep telefonunda oyun oynamaya veya bilgisayar başında oyunla vakit geçirme veya belki işte bu elektronik araçların içinde biraz daha sosyal medya hesapları üzerinde vakit geçirme, onların ne kadar ihtiyaçları var, oradan neler öğrenebilirler, onların katkıları nelerdir, bunları sorguladığımızda Özellikle 0210, 0226 ve 612 yaş dönemindeki çocukların karşılaştığı durumlara baktığımızda 0224 yaştaki çocukların asla ve asla özellikle 4-6 yaş dönemindeki çocukların da asla böyle bir şeyle hiçbir muhatap olmamaları, karşılaşmamaları gerektiğini söyledik. Ama maalesef herkes yaşadığı şehrin bir profilini çıkardığında etrafımıza baktığımızda ki çok fazla görebiliyoruz. Çocukların elinde cep telefonuyla video izleme veya çocuk kanalları ile ilgili orada çizgi film izlemeleri veya çocukların orada belki anne babaların açtığı bir görüntüyü izleyerek sanki bir onları susturma veya oyalama yöntemi olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki bu susturma ve oyalama yöntemi o an için belki çocuğun ilgisini çektiğinde veya onu biraz daha dikkati çekmek anlamında değil ama hipnoz ettiği boyutuna getirdiği için çocuk o anda yoğunlaştığı konu o oluyor ama o sırada algısı, öğrenmesi, dikkat problemi ve öğrendiği şeylerin ona verdiği, orada izlediği şeylerin ona verdiği zarar boyutlarında daha sonraki yaşlarda çok rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden de çocuklarımızın ne izlediğini ve neyi ne kadar izlediğini ve bu tür teknolojik araçlarla ne zaman tanışmaları gerektiğinin evimizde bir usulün ve prosedürün olması gerekiyor. Tabii bizim aile yapımızda her noktada belli bir çizgi, belli bir kurallar sistemi olmalı ama özellikle eğitimsel anlamda çok ciddi kuralların olması gerekir. Bir çocuğumuzun okula göndermek konusunda çok fazla araştırma yapabiliyoruz. Hangi okula gidecek, hangi öğretmene gidecek, iyi bir öğretmen mi, acaba sosyal çevre nasıldır, burada hangi türlü eğitim alabilir, başarılı olabilir mi diye çok ciddi anlamda emek harcayıp araştırmalar yapıp hatta işte seçtiğimiz okullar içinde belki çok ciddi meblağlar bile ödeyebiliyoruz ama çocuğun izlediği, dinlediği ve vakit geçirdiği bu tür araçlarla ve onların içerikleriyle ilgili bu kadar hassas değiliz. Belki de bunun zararlarını yıllar sonra göreceğimiz için o an bizim için o ana hükmeden, o anı susturan veya o an çocukların ihtiyaç olarak talep ettikleri şeyleri karşılamak bizim görevimiz gibi algılandığı için sorun çıkmasın diye belki o an sesimizi çıkartmıyoruz veya belki bizim annelik görevimiz bizde yükümüzü alan, rahatlatan bir durum gibi gözüküyor ama daha sonraki dönemlerde bunların zararlarını çok rahat görebiliyoruz. Belki ya hocam işte öyle söylüyorsunuz ama zamanın bir sistemi bu. Yani ne yapalım? Ne kadar engelleyebiliriz? İşte çocuklarımızın hepsinin arkadaşlarının elinde var. Ergen çocukları nasıl durdurabileceksiniz burada? Biz bir kendimize sözümüz geçmiyor. Çocuklara bunu nasıl sözümüz geçirelim gibi. Belki şu an bunları söylüyor olabilirsiniz veya bu yaşantınızın içinde bu tür ifadeler çok kullanılıyor ama biz şunu biliyoruz ki çocuklarımızın yetiştirilmesi konusundaki planlama ve onların hayatlarıyla ilgili noktadaki durumları belirlerken bizim kendi sistemimizin ve kendi kurallarımızın olması gerekiyor. O yüzden de çocuklarımızı çevreye göre yetiştirelim derken çevredeki yanlışların bizim çocuklarımız tarafından da istendiği zaman yani ne yapalım işte arkadaşından geri kalmasın, mahrum olmasın gibi yanlış bir noktada çocuğu sanki doğru bir şeymiş gibi desteklemek daha sonra o yanlışta hem aile olarak hem çocuk olarak hem de toplum olarak mücadele edeceğimiz anlamına geliyor. Facebook üzerinden bize Salih Bey'in bir sorusu var. Telefon konusunda ciddi bir bağımlılığımın olduğunu düşünüyor. Telefonumu elimden neyse hiç bırakamıyorum. Sürekli sosyal medya hesaplarımı kontrol ediyorum ya da oyun oynuyorum. Bu durum sosyal yaşantıma da zarar veriyor. Telefonum şarjı biteceği zaman bunalıma giriyorum. Yedek şarj bataryasıyla dolaşıyorum. Eşim ve çocuklarım da bu durumdan muzdarip. Bu durumdan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum demiş. Salih Bey yetişkin bize soru soran. Sosyal medya hesaplarını kontrol etti. Bunu görev olarak algılamış. Hayatının içinde o hesaplara girmek, orayı kontrol etmek ve ona vakit geçirmek eş ve çocukları tarafından da sıkıntılı olarak algılanan bir durum ama soruyu soran beyefendinin bunu bağımlılık olarak görme konusunda aslında kendisinin çok büyük rahatsızlık çektiğini değil de etraftaki insanlar bu konudan rahatsız duyduğu için bunu nasıl çözebiliriz diye bir soru sormuş diye hissediyorum ben. Beyefendinin yaşı olarak yazmamış ama bir 35 yaşlarında ya da 40 yaşlarında diye kabul edelim. Evli, eşi var, çocuğu var. Mutlaka bir sorumluluğu vardır, bir mesleki yeterliliği vardır. Ama kendi kontrol mekanizmasını kullanamıyor ve belki de o bağımlı olduğu dediği sürekli telefonun içinde dolaşmak, sosyal medya hesaplarının olması, hatta telefonun şarjının bitmesine tahammül edememek beyefendinin hayatıyla ilgili noktalarda prensipli bir yaşam stilinin olmadığını ve iradesini kullanamadığını gösteriyor. Zaten bizim bütün korkularımız buradan kaynaklanıyor. Biz insan yetiştirirken anne baba olarak ve diğer genişleyen sosyal çevre ve eğitim kurumları bunun etkileri olarak baktığımızda çocuk yetiştirme konusunda sağlıklı, kendiyle barışık, huzurlu, dini ve manevi milli değerlere de önem veren ve gerçekten vatanına, milletine ve kendisine faydalı bir birey olsun istiyoruz. Şimdi bunu yaparken kişinin mutlaka bir kontrollü hayatının ve sınırların çizilmesi gerekiyor. Şimdi anne baba olarak biz bunları yapmakla yükümlüyken baba olduğunuz bir durumda kendinizi kontrol edemediğinizde mutlaka orada sorumluluklar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz demektir. Demek ki yaşımız, fiziksel yaşımız ve zihinsel yaşımız bunun yanlış olduğunu bize söylese bile içimizde bizim kontrol edemediğimiz ama bizi kontrol eden bir duygusal bir yapı var orada. Nedir bu? Buna irade zayıflığı diyoruz. İşte çocukluk dönemine döndüğümüzde çocuklarda bu tür teknolojiyle ilgili oyun veya sosyal medya hesaplarına girme veya internet üzerinde gezinme, video izleme gibi genellikle bu teknolojinin çocuklara ve bizlere sunduğu o tür durumlarla karşı karşıya kaldığında gençlerin, çocukların ve gençlerin doğrularla karşılaştığında doğruda irade gösteremediğini, sorumluluklarını yerine getiremediğini ve buradaki keyif ve boşa vakit harcama noktasında aldığı haz duygusunun zorunlulukları yaptığı zaman sıkıntıya dönüştüğünü görebiliyoruz ve bu sefer kişi zorunlu olan şeyleri yapmakta zorlandığında da sorumluluklarını yerine getiremiyor ve iradesini kullanamıyor. O zaman da keyfiyeti ön plana çıkaran, keyfinden mahrum kaldığı zaman içinde sıkıntı hisseden ve sıkıntı hissettiği durumda da yaşının ve konumunun gerektirdiği sorumluluklarını yerine getiremeyen bir birey haline gelebiliyor. Şimdi Salih Bey, eşim ve çocuklarım bu durumdan muzdarip dediğinde kendisi bu noktada sıkıntı hissetmediğini söyledik ama bağımlılık olduğu düşünülüyor dediğimizde bağımlılık nedir? Siz telefonu, tableti, bilgisayarı ihtiyacınız olarak kullanırsınız. Nedir ihtiyacınız? Doktorsunuzdur. Mesleki ilgili araştırmalar yaparsınız. Hastalarınızla ilgili bilgileriniz olabilir. Ya da kendi mesleğinizle ilgili bilgi görüşleri alabilirsiniz. Belki yakın akrabalarla ilgili bilgi paylaşımlarınız olabilir. Ama durmadan siyaseti, ekonomiyi, arkadaşlık ilişkilerini takip eden bir nokta, durmadan video izleyen veya bilgisayarda oyun oynama konumunda zaman geçiriyorsanız o zaman siz aklınızın gerektirdiği ve yaşınızın gerektirdiği işleri yapamayıp bir noktada çocuk ve ergen noktasında sorumsuzluk dönemine düşmüş oluyorsunuz. O zaman da sizin irade eğitiminizin zayıflığı otomatikman işinize ve aileyle ilgili sorumluluklarınıza yansıyacaktır. Bir kere çocuklarınızın gözünüzde sağlıksız bir rol model, eşiyle vakit geçiremediği için evlilik noktasında sıkıntı yaşayan bir beyefendi, eve geldiğinde vaktini eşiyle ve çocuklarıyla geçirmekten keyif almayan, tanımadığı insanlarla ve tanımadığı kişilerin bilgilerini paylaşarak mutlu olmaya çalışan, gerçek sorumluluktan kaçan ve yüzeysel ilişkilerle mutlu olmaya çalışan, bir noktada derin düşünmekten, derin hissetmekten, biraz daha idrak etmekten yoksun, belki daha basit bir yapıya sahip bireyler haline gelebiliyoruz. Yani buradaki nokta bağımlılık dediğimiz, hocam ne olacak yani, bu bir içki değil ki, hani ben aklım başımda hiçbir şey yapmıyorum ya da işte yanlış bir madde kullanmıyorum ki sağlığıma zarar vereyim ya da aklıma zarar vereyim, böyle bir noktam yok. Yani eve geliyorum, zaten yapacak hiçbir şey yok. Çocuklarımla ilgileniyorum, eşimle de ilgileniyorum. Geri kalan zamanımı bunlarla geçiriyorum dediğimizde mesele şu: bu bize ne kazandırıyor? Yani çocuklar bilgisayar başında oyun oynadığında O oyunu oynamanın çocuğa ne faydası var? Bu bilgisayar oyunun çocuğa katkısı var mı? Bu bilgisayar oyunundan çocuk hangi zararı görür? Bilgisayar oyunuyla oynadığında çocuğun zaman kavramı ve hayatı planlama noktasında hedeflere doğru gitmek konusunda sıkıntı çeker mi? Çocuk orada sahte bir dünya içinde sahte başarılarla mı acaba kendini ifade eder? Online oyunlarla oynadığında acaba tanımadığı insanlarla oyun oynamanın çocuğun kontrol yaşının altında olduğu için tanımadığı insanların kontrol altına girmesi çocuğa zarar verebilir mi? Bu soruları sorabilmek için bizim bu noktada elimizden telefonun düşmesi ve bizim belki bu tür sosyal medya hesaplarında çok fazla gezinmememizin veya işte çok fazla eğer varsa oyun oynama konusunda oyun oynamamamız gerektiğini düşünüyorum. Hep söylediğim noktadır. Gerçekten çok hayretle karşılıyorum. Böyle havaalanlarında ya da bazı bekleme yerlerinde gördüğümüzde işte bir oyun var durmadan elma armut düşürme gibi. İnsanlar o kadar ciddiyetle olaya bakıyorlar ki yani o süre içinde bir kitap okumak, belki işte bir dostuyla sohbet etmek, bir gazete okumak, etrafı izlemek ya da belki biraz daha bir dua okumak, daha kaliteli ve daha doyurucu bir şeyle meşgul olmak varken orada zaman öldürmek ve kafasını dağıtmak adı altında gerçekten kalitesiz ve içeriği hiçbir işe yaramayan bir şeyle meşgul olmak insanın hayatını kalitesiz ve değersiz kılıyor. O zaman siz de ne iş yapıyorsanız siz osunuz. Neyle meşgulseniz osunuz. Midenizi neyle dolduruyorsanız sağlığınız o derecede iyi veya kötü oluyor. İşte beyninizi de ruhunuzu da neyle dolduruyorsanız ve neyle meşgulseniz bir noktada aslında sizin değerleriniz ve sizden yansıyan şeyler de o oluyor. O yüzden de bizim yani ne yapalım hocam, çok vaktimiz var. Artık çocukların da çok oyun oynayacakları yerleri yok. Çocuklar evde sıkılıyorlar. Mecburen işte televizyonda çizgi film seyrediyorlar, dizi seyrediyorlar veya oyun oynuyorlar. Yani bütün arkadaşları da oynuyor. Yani çocuk oynamasın gibi aslında mantığını anlamadığımız, zararlı olduğunu bilmemize rağmen o an zararını yaşamadığımız ve o an bizim hayatımızı kolaylaştıran kısmını gördüğümüz olayın belli bir süre sonra çocuğun duygusal anlamda öfkeyi daha artıran bir yapı içine girdiğini ve hayali başarılar sonucunda gerçeklikten uzaklaştığını, sorumluluklarını yerine getirme konusunda zorlandığını ve uyku, beslenme kavramlarından uzak kaldığını hep bunları görebiliyoruz. Bazen de gençler ve anne babalar şöyle de söyleyebiliyorlar. Hocam öyle insanlar var ki işte durmadan bilgisayarında oyun oynuyorlar, televizyonda seyrediyorlar ama çok başarılı. Sanki başarılı çocuk olmak hayatın temelinde yatıyor ama o başarılıysa bilgisayarda oyun oynayabilir ya da telefonda vakit geçirebilir ya da televizyonda istediği şeyleri izleyebilir gibi düşünebiliyorlar. Buradaki meselemiz bizim başarı değil. Hayatı bir bütün olarak algıladığımızda çocuğun ruhsal yapısı nasıl olacak, sosyal yapısı nasıl olacak, ahlak yapısı nasıl olacak, ne yiyecek, ne zaman yatacak, kimlerle görüşecek, ama hocam bu kadar da yani sıkı, bu kadar da kurallı olmayalım deme hakkımız yok. Çünkü insanın hayatının her döneminde alması gereken doğru davranış, doğru düşünme, doğru duyguları hissetme konularını eğer veremezsek ve bunları kontrolsüz bir şekilde çocuğun ne yaptığını bilmediğimizde, hangi tür zararlarıyla karşı karşıya kaldığını bilemediğimiz bir telefon, tablet ve bilgisayarla veya televizyon dizileriyle ya da televizyon programları karşı karşıya bıraktığımızda maalesef sonra bizim tanımadığımız ve bu noktada ruhsal anlamda da sosyal anlamda da zorluk çeken birçok insanlarla karşılaşabiliyoruz. Evlilik konusunda sizlerle konuşurken evlilikle ilgili sosyal medya üzerinde bazı sitelerin olduğunu ve buradaki görüşmelerinde çok gerçekçi olmadığını, insanların birçok konuda yalan söylediğini de söylemiştik. Aslında bir noktada sosyal anlamda doğru iletişim kuramayanların sığındığı bir noktadır oyun oynamak veya bilgisayarda vakit geçirmek ya da telefonda çok fazla vakit geçirmek. Başka insanların ne yaptığını merak etmek, insanın merak duygusunun doğru şeylere yönlendirmesini değil de boş şeylere yönlenmesini neden oluyor ve insanın da bu sefer boş, aklını kullanmayan, duygularını kullanmayan bir birey haline gelmesine neden oluyor. Çünkü biz bu aleme sadece boş ve sadece yemek, içmek ve bir meslek sahibi olmak için gelmedik ve çok hizmetlerimiz, kendimizi geliştirmemiz, olgunlaştırmamız ve kendi kontrolümüzü sağlamamız gerekiyor. O yüzden de başkalarının hayatıyla daha çok meşgul olmak ve başkalarının hayatının içindeki ögeleri ön plana çıkartmak ve kendi hayatımızı arka plana atmak, biraz da sorumluluklardan kaçmak irade eğitiminin zayıflığıyla alakalı bir noktadır. Bir yine Facebook hesabı üzerinden bize ulaşan Şerif Hanım bir sorusu var. 13 yaşında bir kızım var, sürekli tırnaklarını yiyor. Hem kendisi hem de etrafın temizliğine hiç dikkat etmiyor. Doğduğundan beri sorunlar yaşıyoruz. Bebekken de öfke ve ağlama krizleri geçirirdi. Şu an sadece öğretmenlerin sözünü dinliyor. Okulda çok arkadaşı yok ama orada çok mutlu. Evde kardeşlerini kıskanıyor. Kızıma karşı nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi tabii bizim konumuz insan olduğu için insana zarar veren, özellikle çocukluk, bebeklik, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde aile yapısı, sosyal yapı, teknoloji, kullanılan ilaçlar, alışkanlıklar, bütün bunların hepsi insanın hayatında etkili. O yüzden de insanın kendini korumaktan aciz olduğu durumlarda, aklı olsa bile, duyguyu kontrol edemiyorsa, aklı olsa bile iradesini doğrudan yana kullanamıyorsa, maalesef o insan aile hayatında annelik ve babalık konusunda sıkıntı çekiyor. Bu teknolojiyi kullanma konusunda faydalıdan uzak durduğumuzu çok iyi bildiğim için, yani hiçbir öğrenci tanımıyorum ki ben bilgisayarı açıp da sadece okul dersleriyle ilgilensin ve internetten ders araştırması yapsın. Hiçbir erkek veya genç bir tanımıyorum ki internet üzerinden ödev araştırmasının dışında başka türlü yanlış ahlaki zafiyetlerin ya da kız arkadaş, erkek arkadaşlığı konusundaki sitelerin ya da oyunlarla ilgili olan noktaya girmesin. O yüzden de faydalı kısımlarını zaten konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim ülkemizde bu noktadaki başarı oranı çok yüksek ve maalesef gençlerin biraz daha bu noktada bilinçli hale gelmesi için anne babaların bilinçli olması gerekiyor. Burada da Şerif Hanım'ın sorusu da bu konuya benzer gibi gözüken ama biraz da farklı bir boyutta olan bir nokta. Tırnak yemek, kendime güvenmiyorum. Kimse beni sevmiyor, bana kimse değer vermiyor ve yetersizim duygusunun ifadesidir. Yani tırnak yediği zaman biz o çocukta görmemiz gereken nokta güven, değer ve sevgi konusunda yetersizlik hissediyor. Bu anne, ben bütün elimden geleni yaptım, aslında bunu verdiğim gibi düşünse bile çocukta bu his belki annenin verdiği boyuttan daha fazlası ya da anne verdiğini yeterli görmüştür de çocuk için bu yeterli değildir. O yüzden de burada tırnaklarını yiyen için ilk önce birincisi ikazdan uzak duruyoruz. Çocuklarımıza tırnak yeme, altı ıslatma, parmak emme gibi problemler olduğunda karşısına geçip neden tırnağını yiyorsun, neden altını ıslatıyorsun, sen büyüdün artık, bak yapma, işte bak tırnağını yiyorsun, dişlerin çürür, mikroplar geçer, hasta olsun, sonra tırnakların çok çirkin olur gibi sonuca yönelik, aslında çocukların duygularını davranışlarla ifade eden bu tür davranış problemlerine yönelik, sonuca yönelik konuşma yapılmaz. Yapıldığı zaman çocukta bu problem daha kalıcı hale gelir. O yüzden de bir kere kızım tırnağını elinden, ağzından çek, sakın bir daha ağzına götürme gibi ya da çok çirkin görünüyorsun gibi durumu ağırlaştıran ifadelerden uzak durmamız lazım. Birinci noktamız bu. İkincisi, okulda çok mutlu olması, okulda kendini daha değerli hissediyordur. Çünkü öğretmenler ve arkadaşlarıyla geçirdiği zamanda belki eleştiri almıyordur, belki herhangi bir negatif bir ifade kullanılmıyordur. Eve geldiğinde de annenin yoğun bir hayatı ve kardeşleriyle biraz daha zaman geçirdiği için bunu da büyük olarak kabul ettiğinden dolayı anne bundan biraz daha destek bekliyordur ya da sorun çıkarmasın gibi düşünüyordur. O yüzden de tırnak yeme problemi temelinde değer ve güven duygusuyla ilgili noktadaki yetersizliğin ifadesi olduğu için çocuk eve geldiğinde bu açlığını doyurmak istiyor. Biz de ona hem sonuca negatif müdahale ederek hem de evde ondan beklentilerimizi göremediğimizde tepkimizi göstererek bu olayı derinleştirmiş oluyoruz. Onun için de eve geldiği zaman onu sevdiği yemekleri yapmak, onu özlediğimizi söylemek, kardeşlerin yanında ne kadar kardeşleri yanlış yapsa bile ablayı hep doğru kabul etmek, abla yanlış yapsa bile ablayı doğru kabul etmek, kardeşlere bak ablanızın sözünü dinleyin gibi ablaya değer vermek, mutlaka bu yaştaki çocuk için bir değer kazanacağı bir sosyal faaliyete ya da sanatsal bir faaliyete yönlendirmek, bunlar çok önemli noktalar ki çocuk hem eve geldiği zaman da ya beni de evde özlüyorlar, bana değer veriyorlar ya da beni önemsiyorlar duygusunu sindirsin. İnsan yetişkin olduğu zaman birbirine seni seviyorum, sana değer veriyorum, benim için önemlisin gibi ifadelerini kullanır ve bizim beynimiz de bunları algılar. Sözler önemlidir, davranışlara bakar gibi gözükürüz ama sözler daha önemlidir. Çocuklarda öyle değil. Çocuklarda en önemli nokta davranıştır. Siz seni seviyorum deyip ama kardeşiyle olan bir iletişimde ablaya kızıyorsanız beni sevmiyor diye algılayabilir. Ya da ödevini yapmadığı için kızdığınız zaman bak ödevimi yapmadım o yüzden kızdı değil de annem beni sevmediği için kızdı diye düşünebilir. Odasını toplamadı diye kızdığınız zaman o zaman annem bana değer vermediği için beni eleştiri de yapıyor diye düşünebilir. O yüzden de davranışlarımızda kızma, eleştirme ve yargılamayı mutlaka hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu insanın yapısında sanki yapışmış gibi olan, sanki bir durumu, bir problemi çözmek için bu dili kullanmamız gerekiyormuş gibi yapıyoruz. Bu dili çıkarmamız gerekiyor. Kurduğumuz cümlede isterseniz bir iş yerinde amir olun, çalışan olun, isterseniz anne, baba, evlat, çocuk olun, öğretmen olun, öğrenci olun, nerede olursanız olun, eleştirme, yargılama ve suçlama dili insanın her yaşında, özellikle 12 yaşına kadar darbeler vuran ama 12 yaşından sonra da İnsanı inciten, yetişkinlikte, yaşlılıkta insanları daha da kıran ifadelere neden olabiliyor. O yüzden de bu üç tane ifadeyi yani yanlışı kullanmadan ifadeler ve cümleler kurmamız gerekiyor. Anneye önerimiz sonuca müdahale etmeyecek, kızını mutlaka sosyal bir faaliyete yönlendirecek ve evde ona değerli olduğunu hissettirecek, güzel sözler söyleyecek. Evde kardeşlerinin arasında mutlaka tabii ki değer verir ama yaşı büyük olduğu için o her şeyi yapabilir gibi düşünüyor. 13 yaşında olması belki kardeşler açısından büyüktür ama henüz çok büyük değil. Onu da bir çocuk sevgisiyle sevip bir yetişkinmiş gibi değer vermesi gerekiyor. Yine Fatma Hanım bize Facebook üzerinden soru sormuş. 15 yaşında bir oğlum var. Telefon üzerinden kumar oynadığını fark ettim. Babasına söylemekten çekiniyorum. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi burada aileyle ilgili bir nokta olduğu için babaya söylemekten çekinmeniz yanlış. Çünkü kumar gibi bir durum söz konusu. Mutlaka babaya söylemeniz gerekiyor. Babaya söylediğinizde de dövecek diye korkuyorsunuz ya da kızacak diye. Ama çocuk da sizin bildiğinizi bilip de eğer bu noktada sizin babaya söylemediğinizi biliyorsa nasıl olsa bir yetişkin biliyor. Annem de biliyor. Vicdanen rahatsızlık duymadığı için bunu devam ettirecektir. O yüzden de mutlaka babayla konuşmamız gerekiyor. Ama babayla konuşurken de belki şunu da söyleyebilirsiniz. Yani bu bir sıkıntı biliyorum. Çok öfkeleneceksin, çok kızacaksın ama bunu daha farklı nasıl aşabiliriz gibi yapmak lazım. Burada da aslında babalara bir mesajın olması lazım. Baba bir otoritedir. Baba aslında evin kontrol mekanizmasıdır. Anne şefkattir. Ama babalar da çocuklarıyla ilgili bir sorunlarla karşılaştığında annelere yüklenmek ya da çocuklara kızmak gibi burada bekleyen sanki bir küp var burada. İçleri kızgınlıkla dolu. Hadi baba çocukla ilgili bir problem oldu. Hadi baba sen bunu boşalt çocuğa. Kız sonra kenara çekil gibi bir model yoktur. Baba rol modeldir. Baba çözümdür. Baba en son çözümün olduğu ama sırtınızı dayayabileceğiniz güçlü akıl alabileceğiniz biridir. Baba kızağını bağıran, şiddet uygulayan değildir. Baba annenin şefkatiyle beraber sorunlar çözülmediğinde ve çocuk anneyle çok yüz göz olduğunda babanın hani son kararı veren ama karar verirken de adaletli davranan ve çocuk psikolojisinden yetişkin psikolojisinden anlayan bir birey olması gerekiyor. O yüzden de babalardan korkmak daha da tehlike bir nokta oluşturuyor. Eğer babaya söyleyemiyorsa Fatma Hanım ilk yapacağı nokta hemen telefonu elinden alacak. Nasıl alacak telefonu? Onu alacak, iptal edecek. Diyecek ki ya bunu bırakacaksın ya bunu hemen ben babanla paylaşmak istiyorum diyecek. Tekrar görürsem bunu hiç gecikmeden babanla paylaşırım gibi bir ilk önce bir olduğunu bilgilendirecek. Eğer bu noktada devam ediyorsa ki eder. Çünkü kumar oynamak telefonda çok rahat ulaşılan bir durumdur ve oradan kısa sürede bir şeye ulaşmak insan için biraz daha böyle yorulmadan, emek harcamadan olan bir nokta haz verir. O yüzden de bunun devamı sıkıntılıdır. Telefonu kaldırmak, interneti iptal etmek ve babayla konuşmak bunun net çözümü. Şimdi birçok hastalıklarla ya da problemlerle ilgili uğraşırken kumarın en tehlikeli olduğu şey olduğunu biliyoruz. Nedeni de şu, kumarda kolay yoldan para kazanmak söz konusudur ve kolay yerden para kazanma olduğu zaman da oradan da bir haz vardır. İnsan emek harcayarak kazanır. Her şeyin basamakları vardır. Yani birinci basamaktan 10. basamağa çıkmanız için birer birer birer ikişer ikişer de olsa çıkarsınız o noktada. İnsan hayatında da her şey bir emekledi ve öğrenmenin de bir sırası vardır. Ama maalesef teknoloji ile oyun oynama, bilgisayar oyunları oynama konusunda veya internette dolaşma veya sosyal medyada arkadaşlık kurma, onlarla ilgili fikir beyan etme ya da yazışmaları paylaşma ya da bilgi paylaşımı yapmak gibi konularda bu tür konular insanların hiçbir emek harcamadan, hiçbir zora girmeden, çok düşünmeden, yüzeysel, sadece sözcüklerin bir tek yönüyle işte seviyorum o kadar, sevgi o kadar, onun altındaki saygı, fedakarlık, paylaşım, hoşgörü gibi kavramların olmadığı, sadece yüzeysel bir hayata, daha çok yaşamaya yönelik bir moda soktuğu için insanları. O yüzden de diğer alanlarda merak duygusunun, ilginin, algının yükseltilmesi, öğrenmenin ve öğrendiği şeylerle bir mesleğe yönelmenin, hedef koymanın, yaşam amacının belirlenmesi, insanlara faydalı olma, ülkesine faydalı olma, dünya ile ilgilenme, araştırma yapma gibi konulara meyletme ve onlar için emek harcama zor oluyor. Bunun eskiler çok iyi bilirler. İşte soba yakmak eziyetli bir iştir ama sobanın lezzeti her zaman daha bir farklıdır. Ama artık kaloriferli bir döneme geçtiğimizde hiç dokun bir düğmeye dokunuyoruz. Başka bir nokta yok. O düğmeye dokunma konusu bir emek harcamadığımız için bir meblağ ödediğimizde fark edebiliyoruz işte, çok kullanmışım, çok yakmışım, o yüzden biraz daha sınırlama getirebiliyoruz. Ama orada soba yakma eziyetli de olsa sonunda aldığımız keyif daha güzel, daha iyi olduğu için o emekten de kaçınmayız. Sonucunda ne hissettiğimizi biliriz o noktada. Şimdi buradaki o emekle olan kazanılan şeylerdeki lezzet, insanı çalışmaya, düşünmeye ve o emeğinin karşılığındaki hazza da iletiyor. Ama kaloriferle ilgili noktada çok da bir haz almazsınız. Yani çok keyifli değildir. Tabii ki ısınırsınız, ihtiyacınızı giderirsiniz. Kolay yoldan gidermek de çok önemlidir bu noktada. Ama o kolay yoldan gidermek için de biraz daha çalışmanız, biraz daha onu karşılamak için emek harcamanız gerekir. Ama burada ikisinin de düşünce şekli farklıdır. Ama birinde daha üretkensinizdir, birinde de hazır olan bir şeyi kullanırsınız. O yüzden de insan ne kadar çok aklını kullanır, ne kadar çok iradesini kullanır, insan ne kadar çok emek harcar bir şeye, o kadar insani yönünü kullanmış demektir. O kadar çok emek harcamış demektir. Bir arabayı düşünün. Arabanın bir parçası bozuldu. Onu götürdüğünüzde o bütünün içindeki bir parça bizim o arabayı kullanımımızı ortadan kaldırır. Ama onu götürdüğünüzde o arabanın dilini anlayan, orada belki 18-19 yaşındaki bir genç, oradaki noktayı tamir ettiğinde artık o araba kullanılır hale gelir. Oradaki bir bilgi çok basittir belki, çok hafiftir ama oradaki harcanan emekten ziyade onu öğrenme, onu çözmeye yönelik merak ve ilgi duygusu, oradaki çözüm noktası o kişinin hayattaki yerini belirlemiştir. Yani ben bu noktada yer alıyorum. Şu kalemin bile insan hayatında önemi var. Kullanırsınız. Kullandıktan sonra bu artık işlevini bitirmiştir, çıkar o noktada. İşte insan olarak kendimizle ilgili bu beynimi, bu gönlümü, bu bedenimi, bu dilimi, bu aklımı, bu gözümü, bu kulağımı, yaratılış amacımı, nefesimi nereye kullanacağım? Yani açtım önümde, oynadım, oynadım, oynadım. 8 saat, 10 saat bilgisayarla oyun oynayan çocuklar var. Hiçbir çocuk bir yasak konduğunda hakkı elinden gittiğinde ağlamıyor. Ne zaman ki bilgisayarla ilgili oyun oynama hakkı elinden alındı, ağlamaya başlıyor. Yani deseniz ki anneni görmeyeceksin, ağlamıyor. Ama ne zaman ki telefon yasaklanıyor, bilgisayar yasaklanıyor, o zaman ağlamaya başlıyor. Niye? Çünkü orada aklın dışında haz duygusuna, keyif duygusuna ve değersizlik duygusuna hitap eden bir yön var. O yüzden bilgisayar oyunları kesinlikle yasaklanmalı. Bilgisayar oyunları kesinlikle çocuklardan uzak tutulmalı. Cep telefonları çocukların ihtiyacı olduğu şekilde karşılanmalı. İnternet sınırsız olmamalı, ömrümüz sınırlı ve çocuklarımız bizim kontrolümüzde olmalı. Bunlar bizim emanetlerimiz. Bize emanet bizim yavrularımız ve bizim hayatımızda önemli varlıklar. O yüzden de benim emanetime, benim varlığıma kimsenin zarar vermesine izin vermeliyim, vermemeliyim diye düşünmemiz lazım. Tabii bu konu çok geniş bir konu ama bilgi paylaşımımız bugün bizden bu kadar. Hayata dair her konu ve her konuyu konuşmak ve sorunuza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.
Destek attı.